Ayrım 2. Ermiş Claire'in Kuyusu. Anatole France. Sayfa 17. Birden yerde yatan peri kızlarından biri rastlantı eseri bakışlarını ona çevirince çığlık çığlığa bağırdı. Bir insan, bir insan. Parmağıyla onu arkadaşlarına gösterdi. Bakın kardeşlerim, bu asla bir keçi çobanı değil. Yanında kamış flütü görünmüyor. Üstelik onu bu kırsal bölgelerdeki yamaçta, bağların üzerinde, bürgen gövdesinde yontulmuş, Priapos tarafından korunan küçük bir bahçenin sahibi olarak da tanımıyorum. Ne keçi çobanı, ne sığırtmaç, ne de bahçıvan olduğuna göre bizim aramızda ne işi var? Çatık kaşlı ve kaba görünüşlü bakışlarında geniş gökyüzünü, koruları ve dağları dolduran tanrıların ve tanrıçaların sevgisini hiç okuyamıyorum. Bir barbar giysisi taşıyor. Bu belki de bir etidir. Bu yabancıya yaklaşalım kardeşlerim. Çeşmelerimizi bulandırmak, ağaçlarımızı devirmek, dağlarımızı yıkmak ve mutlu sığınaklarımızı acımasız adamlara açıklamak için düşmanca gelip gelmediğini öğrenelim. Benimle gel. Mınais, siz de gelin. Egle, Neere ve Melibe. Gidelim. Silahlarımızla birlikte gidelim diye yanıt verdi Mınais. Gidelim diye hep birlikte bağırdılar. Framino onların yerlerinden kucak dolusu gül topladıklarını, güller ve dikenlerle silahlanmış olarak uzun bir sıra halinde kendisine yaklaştıklarını gördü. Ama önceden sanki onlara dokunacakmış gibi yakın gelen, nefeslerine telinde duyduğu mesafe birdenbire büyür gibi göründü ve peri kızlarını uzaktaki bir ormandan gelir gibi gördü. Beklemeye sabredememişler, onu ürkütücü çiçekleriyle tehdit ederek koşuyorlardı. Yaklaştıkları ölçüde onlarda bir değişiklik meydana geliyordu. Her adımda güzellik ve parıltılarından bir parça yitiriyorlardı. Gençlikleri demetlerindeki güllerle birlikte soluyordu. Önce gözler çukura kaçtı ve ağız sarktı. Öylesine lekesiz ve öylesine beyaz olan boyun derin buruşukluklarla kaplandı. Sonra çizgili alına ağarmış perçemler döküldü. Gözleri mor halkalarla çevrili, ağızları çenelerinin arasına çökmüş geliyorlardı. Chianti köylülerinin kış gecelerinde yaktıkları yaşlı bağ kütükleri gibi kara ve arpılmış kollarının arasında kurumuş güller taşıyarak geliyorlardı. Bundan dolayı sallanarak ve sıska bacaklarının üzerinde titreyerek yaklaşıyorlardı. Framino'nun korkuyla çakılıp kaldığı yere geldiklerinde bunlar artık kel kafalı ve bıyıkları tüylenmiş, burunları çenelerine değen, göğüsleri çökük ve sarkık korkunç cadılardı. Onun çevresini sıkıca sardılar. Ah güzel küçük yavrum dedi biri. Çarşaf gibi bembeyaz bu. Kalbi de köpeklerin ısırdığı bir tavşanınki gibi atıyor. Egle kardeşim, buna ne yapmamız gerekir? Nereciğim diye yanıtladı Egle. Göğüs kafesini açıp kalbini sökmemiz ve yerine bir sünger koymamız gerekiyor. Hayır olmaz dedi Melibe. Bu onun merakını ve bizi gafil avlamaktan aldığı zevki fazlaca ağır ödetmek olur. Bir defalık ona küçük bir ceza vermek yeterli. Güzel bir dayak atalım. Hemen keşişin çevresini alan kız kardeşler entarisini başına doğru sıyırdılar ve ellerinde avuçlarında kalan dikenli dallarla ona vurdular. Kan çıkmaya başlamıştı ki Nere kardeşlerine durmalarını işaret etti. Yeter dedi. Bu benim aşığım. Biraz önce bana beğeniyle baktığını gördüm. Arzularını gidermek ve daha fazla bekletmeksizin kendimi ona vermek istiyorum. Gülümsedi. Ağzından çıkan uzun ve kara bir diş burun deliğini gıdıkladı. Mırıldanıyordu. Buraya gel Adonis'im. Sonra birdenbire öfkeyle doğruldu. Tüh be, duyguları körelmiş. Soğukluğuyla güzelliğimi zedeliyor. Beni küçük düşürüyor. Dostlarım, öcümü alın. Mınais, Egle, Melibe, kız kardeşinizin öcünü alın. Bu çağrı üzerine tümü birden dikenli kamçılarını kaldırıp bahtsız Framino'ya öyle kaba işkencede bulundular ki çok geçmeden keşişin bedeni adeta koca bir yara oldu. Öksürmek, tıksırmak için bazen duruyorlar, sonra yeniden bir güzel çelik çomak oynamaya başlıyorlardı. Ancak müşteri tükenince ara verdiler. Nere, sanırım gelecek sefer hala yüzümün kısardığı şekilde haksızca onurumu kırmayacaktır dedi. Onu hayatta bırakalım. Ama oyunlarımızın ve zevklerimizin gizemine ihanet ederse öldürürüz. Görüşmek üzere güzel minnoş. Bunu söyleyen ihtiyar kadın din adamının üzerine çömelip onu kokuşmuş bir sıvıyla sırılsıklam etti. Kız kardeşler sırayla aynısını yaptı. Sonra kurbanlarını dayanılmaz pis kokulu bir derinin içinde uzanmış bırakarak peş peşe kutsal satirin mezarına dönüp kapaktaki küçük bir yarıktan içeri girdiler. Sonuncusu da gözden kaybolduğu zaman bir horoz öttü. Framino sonunda yerden kalkabildi. Yorgunluk ve acıdan mahvolmuş, soğuktan uyuşmuş, ateşten titreyerek kokuşmuş bir sıvıyı solumaktan yarı nefessiz giysilerini düzeltti ve tan ağrırken ayaklarını sürüyerek hücresine gitti. O geceden itibaren Framino bir daha rahat yüzü görmedi. Ermiş Michel Kilisesi'ndeki kutsal satir mezarında gördüklerinin anısı onu ayinler ve dinsel çalışmalar sırasında huzursuz etmekteydi. Kilisede tarikat kardeşlerine titreyerek katılıyordu. Kural dolayısıyla mihrap bölümünün döşemesini öpmesi gerektiğinde dudakları orada peri kızlarının izine rastlıyor ve o mırıldanıyordu. "Kurtarıcım babana bizi günah eğilimine sürükleme." diye bizzat söylediğini, "sana söylediğimi duymuyor musun?" Önce görmüş olduğu ilişkiyi başpiskopasa iletmeyi düşünmüştü. Ama iyice düşünüp taşındıktan sonra bu olağanüstü olayları boş zamanlarında incelemenin ve doğru bir çalışma yaptıktan sonra açığa vurmanın daha uygun olacağı kanısına vardı. Zaten başpiskopos o sıralar Pisa'nın Papa yanlıları ile birlik olarak Floransa'nın Alman İmparatorluğu yanlılarına karşı öyle güçlü bir savaş veriyordu ki bir aydan beri zırhını üzerinden çıkarmamıştı. Bu nedenle Framino kimseye söylemeden kutsal satirin mezarı ve onun konulmuş olduğu kilise üzerinde derin araştırmalar yaptı. Yazılı bilgilere başvurup eski ve yeni kitapları karıştırdı. Ama bunlardan hiçbir aydınlatıcı ışık bulamadı. İncelediği sihirbazlık derlemeleri sadece kararsızlığını bir kat daha artırdı. Bir sabah adeti üzere bütün gece çalıştıktan sonra kırdaki bir gezintiyle kalbini esenliğe kavuşturmak istedi. Kara ağaç kümelerini bitişik bağlardan aşarak eskiden Romalıların kutsal saydığı Mersin ve zeytin ağaçları korusuna uzanan inişli çıkışlı bir yola girdi. Ayakları ıslak otların içinde alnı çiçekli ağaççıkların uçlarından süzülen çiğ damlalarıyla serinlemiş olarak üzerinde ılgın ağaçlarının narin yapraklarını ve ince tüylü kızıl salkımlarını tembelce dalgalandırdığı bir kaynak bulduğunda Framino uzun süredir ormanda yürümekteydi. Daha aşağıda genişleyen kaynağın içinde salkım söğütlerin arasında hareketsiz balıkçıl kuşları görülüyordu. Mersin dallarından küçük kuşlar ötüşmekteydi. Topraktan nemli, taze nanelerin hoş kokusu yükseliyordu. Otların arasında Efendimizin Kral Süleyman'ın tüm görkemi boyunca bunlardan biri gibi bezenemediğini söylediği küçük çiçekler parıldıyordu. Framino yosunlu bir kayanın üzerine oturdu. Gökyüzünü ve çiğ damlalarını yaratan Tanrı'ya şükrederek doğada saklı gizemleri uzun uzun düşündü. Kilisede gördüklerinin anısı onu hiç terk etmediğinden bu rüyanın ne anlama geldiğini yeniden araştırarak alnı ellerinin arasında öylece kaldı. Çünkü diyordu içinden, böylece ortaya çıkışın bir anlamı olmalı. Hatta gerek birden aydınlatılacak olsun, gerekse ortaçağ felsefesi kurallarının doğru bir uygulamasını yaparak olsun, keşfedilmesi önemli, birçok anlamı bulunmalı bunun. Umarım ki bu özel durumda yergici Horace ve Stace gibi Bologna'da öğrenimini gördüğüm ozanlar bana büyük yardımda bulunacaklardır. Çünkü birçok gerçek onların öykülerinde saklıdır. Uzun süre bunlarla ve çok daha karışık düşüncelerle benliğinde güçlü çalkantılar geçirdikten sonra gözlerini kaldırdı ve yalnız olmadığını fark etti. Eski bir pırnalın delik deşik gövdesine sırtını dayamış bir ihtiyar yaprak kümelerinin arasından gökyüzüne bakıp gülümsemekteydi. Ağarmış tüylü alnından üzeri yosun bağlı boynuzlar uzanıyordu. Ablak yüzünden beyaz bir sakal sarkıyor, sakalın arasından boynunun salgı bezleri seçiliyordu. Göğsü sert kıllarla kaplıydı. Kalçalarındaki yoğun yapağı çatal tırnaklı ayaklarına kadar uzanıyordu. İhtiyar kamıştan kavalına dudaklarını bastırıp güçlü sesler çıkardı. Sonra zor duyulur bir sesle şarkı söyledi. Gülücüklerle kaçıyordu o kız, ısırarak altın üzüm tanelerini. Ama ona ulaşmayı bildim ben ve ezdi dişlerim ağzının üzerindeki salkımı. Bu manzarayı gören ve işiten Framino haç çıkardı. Ama ihtiyar bundan hiç rahatsız olmadı. Gözlerini saf bir bakışla keşişe dikti. Yüzündeki derin çizgilerde mavi ve pırıl pırıl gözleri meşelerin gövde kabuklarının arasından su sızıntıları gibi ışıldıyordu. Mino, ister insan ister hayvan diye bağırdı. Kurtarıcı adına kim olduğunu söylemeni buyuruyorum. İhtiyar, oğlum ben kutsal satirim diye yanıt verdi. Daha alçak sesle konuş, korkarım kuşları ürküteceksin. Framino daha alçak bir sesle devam etti. İhtiyar, haçın yıldırıcı işaretinden kaçmadığına göre senin cehennemden kaçmış bir cin ya da herhangi bir kötü ruh olduğundan başka bir şey gelmiyor aklıma. Ama eğer gerçekten söylediğin gibi sen bir insan isen ya da dahası iyi bir yaşamın çalışmaları ve Efendimiz Hazreti İsa'nın onurlandırmalarıyla kutsanmış bir kişinin ruhuysan, teke boynuzlarının kare ve çatal tırnaklı birer ayakla tamamlanan ünlü bacaklarının olağan dışılığını lütfen bana açıkla. Bu istek üzerine ihtiyar kollarını gökyüzüne doğru açtı ve dedi ki, oğlum, insanların, hayvanların, bitkilerin ve taşların doğası ölümsüz tanrıların sırrıdır. Senin kadar ben de alnımın süsü olan ve bir zamanlar peri kızlarının çiçekten taşlar taktığı bu boynuzların nedenini bilmiyorum. Boynumda asılı duran şu iki salgı bezinin neye yaradığından, neden tiksindirici teki ayaklarına sahip olduğumdan da haberim yok. Sana sadece şunu bildirebilirim oğlum. Eskiden bu korularda benim gibi alınları boynuzlu ve kalçaları yünlü kadınlar vardı. Ama onların göğüsleri yuvarlak ve beyazdı. Parlak karınları, böğürleri ışıldardı. Gençliğimde yaprak kümelerinin altında güneş onları altın oklarıyla hedefleyerek okşardı. Onlar güzeldi oğlum. Yazık, onlar en sonuncusuna dek korulardan kayboldu. Benim benzerlerim de onlar gibi ortadan silindi. Ben bugün ırkımın tek arta kalanıyım, tek yaşlıyım. İhtiyar, bana yaşını, soyunu, vatanını bildir. Oğlum, Jüpiter Satürn'ü tahttan indirmeden çok önce dünya gezegeninde doğdum. Gözlerim dünyada çiçek açan yeniliği hayranlıkla seyretti. İnsan soyu henüz kilden çıkmamıştı. Benimle birlikte sadece dans eden dişi satirler yeryüzünü çift tırnaklı ayaklarının ahenkli darbeleriyle inletiyorlardı. Onlar peri kızlarından ve kadınlardan daha iri, daha dayanıklı ve daha güzellerdi. Daha geniş olan böğürleri dünyanın ilk doğanlarının tohumlarını bollukla kabul ediyordu. Jüpiter'in hükümdarlığı altında peri kızları pınarlarda, korularda ve dağlarda oturmaya başladılar. Peri kızlarına karışmış kır tanrıları koruların derinliklerinde küçük topluluklar meydana getirdi. O sıralar keyfime göre yaban asmasının salkımlarını ve gülüşen kır tanrıçalarının dudaklarını ısırarak mutlu yaşardım. Gürotlar içinde dingin uyumanın tadını çıkarırdım. Satürn'den sonra Jüpiter'in kırsal flütüyle ün salardım. Çünkü o bende dünyanın efendileri olan tanrıları kutsayandı. Yazık, yaşlandım çünkü ben sadece bir yarı tanrıydım. Yüzyıllar başımın ve göğsümün kıllarını ağartıp böğürlerimin yakıcı gücünü söndürdü. Büyük Pan öldüğü ve Jüpiter Satürn'ü uğratmış olduğu kaderle Galilien tarafından tahttan düşürüldüğü sırada ben çoktan yaşlılığın ağırlığı altında tümden hantallaşmıştım. O zamandan beri ölme ve bir mezara konma sıramın geldiği çok bezgin bir yaşam sürdürmekteyim. Gerçekten de kendimin gölgesinden başka bir şey değilim. Eğer biraz daha var oluyorsam, bu hiçbir şeyin kendiliğinden kaybolmadığından ve kimseye bütünüyle ölme fırsatı verilmediğindendir. Ölüm yaşamdan daha eksiksiz olamayacaktır be hey çocuğum. Nesneler okyanusta kaybolmuş varlıklar Hadria denizinde yükselip alçaldığını gördüğün dalgalar gibidirler. Onların ne başlangıcı ne de sonu vardır. Fark edilmeksizin doğarlar ve yok olurlar. Onlar gibi fark edilmeden ruhum geçip gidiyor. Altın çağın dişi satirlerinin solgun bir anısı hala gözlerimde canlanıyor ve dudaklarımdan eskil ezgiler gürültüsüzce yükseliyor. Böyle dedi ve sustu. Framino ihtiyara baktı, onun sadece bir hayalet olduğunu gördü. Her neysen dedi ona, cin olmayan bir tek ayaklı pek de akıl almayacak bir şey değildir. Tanrı'nın Adem'in verasetinden hiçbir şeye sahip olmaması için şekillendirdiği yaratıklar, kurtarılabilemediklerinden daha fazla lanetlenmiş olamazlar. Chiron boğasının Leviathan'ın ağzında ezeli cezalardan dolayı acı çeken bir insandan uslu olduğuna inanmıyorum. Vaftizsizlerin öteki dünyasına giren bir yolcu, otların üzerine oturmuş Troyalıların en doğru kişisi Ripe'yi biriyle konuşurken gördüğünü söyler. Ama kimileri de kutsal cennetin Troyalı Ripe'ye açılmış olduğunu ileri sürer. Bu konuda kuşkuya izin verildi. Oysa ihtiyar, insan olmayan sen bana kutsal olduğunu söylediğin zaman yalan konuşuyordum. Teki ayaklı yanıtladı. Oğlum, ben gençken sütünü emdiğim koyunlardan, gücümün ve güzelliğimin neşesi içinde tostlaştığım tekelerden daha fazla yalan söylemezdim. O zamanlar hiç yalan söylenmezdi. Koyunların postları henüz aldatıcı renklere bürünmeyi öğrenmemişlerdi. O zamandan beri ruhum hiç değişmedi. Bak, Satürn'ün altın yaldızı günlerindeki gibi çıplağım. Sonra ruhum da bedenim gibi örtülere sahip değildir. Hiç yalan söylemem. Galilean karşısında birilerinin Havva, kimilerinin de Pira adını verdikleri bu iki isim altında kutlu sayımının uygun düştüğü şu anneden çıkmaksızın kutsal bir hale gelişimde ne olağanüstülük buluyorsun? Ermiş Michel de asla bir kadından doğmamıştır. Onu tanırım ve bazen aramızda konuşuruz. Gargan dağında sığırtmaç olduğu zamanı anlatır bana. Framino, Satir'in sözünü kesti. Dağla aynı adı taşıyan Gargan adlı bir kişinin sığırlarına bakmış olduğu için Ermiş Michel'in sığırtmaç olduğunu söylenmesinden acı çekemem. Ama anlat bana ihtiyar, sen nasıl kutsandın? Kulak ver dedi teki ayaklı, merakın giderilmiş olacak. İnsanlar doğudan Arno'nun ılıman valisine geldikleri zaman Galilei'nin Jüpiter'i tahtında indirmiş olduğu haberini verip köylülerin küçük kilden tanrıçalar ve yazılı tabletler astıkları meşeleri köklediler. Kutsal pınarlara haçlar diktiler ve çobanların peri mağaralarına sunu halinde şarap, süt, çörekler götürmelerini yasakladılar. Kır tanrıları, panlar ve orman perileri halkının bundan çok onuru kırıldı. Halk öfke içinde yeni tanrıyı getirenlere saldırdı. Havariler, gece kuru otlardan yataklarında uyurlarken peri kızları sakallarını çekiştirmeye geliyorlardı. Genç kır tanrıları gizlice ermiş kişilerin ahırına gidip eşeklerinin kuyruğundaki kılları yoluyorlardı. Safça kötülüklerini etkisiz bırakmayı, onları boyun eğmeye teşvik etmeyi boşuna denedim. Çocuklarım diyordum onlara, kolay oyunların ve alaycı gülüşlerin zamanı geçti. Düşüncesizler beni hiç dinlemediler, başlarına felaket geldi. Ama ben Satürn'ün hükümdarlığının bittiğini görmüş olarak Jüpiter'in yok olmasını da doğal ve doğru buluyordum. Büyük tanrıları düşüne razı oluyordum. Galilei'nin habercilerine karşı gelmedim. Hatta onlara küçük hizmetlerde bile bulundum. Orman patikalarını onlardan daha iyi bildiğimden dut ve erik toplayarak yapraklar üzerinde mağaralarının eşiğine bırakırdım. Onlara yağmur kuşu yumurtaları da sunardım. Sonra bir kulübe yaptıklarında onlara sırtımda odun ve taş taşırdım. Karşılık olarak onlar da alnıma su dökerler, Hazreti İsa'dan bana huzur dilerlerdi. Onlarla birlikte ve onlar gibi yaşıyordum. Onları sevenler beni de seviyorlardı. Böylece onları onurlandıranlar beni de onurlandırıyordu. Ermişliğim onlarınkiyle eşit gibi görünüyordu. Sana söylediğim gibi oğlum, o sırada bir hayli yaşlıydım. Güneş uyuşmuş organlarımı pek güç ısıtıyordu. Artık taze ve uyumlu yaprak tacımı kaybetmiş olarak oyulmuş yaşlı bir ağaçtan başka bir şey değildim. Sonbaharın her geri gelişi enkaz halini almamı hızlandırıyordu. Bir kış sabahı beni yol kenarında hareketsiz uzanmış buldular. Piskopos yanında rahipleri ve tüm halk olduğu halde cenaze törenimi yaptı. Sonra üzeri 3 kez haç tasviriyle işaretti, ön yüzünde üzümlerden bir çelenk içinde kutsal satir adını taşıyan beyaz mermerden büyük bir lahite konuldum. O çağda oğlum mezarlar yolların kıyısında bulunurdu. Benimkine Floransa yolu üzerinde kentten 2 mil uzakta yer verildi. Mezarımın üstünde genç bir çınar yetişti. Arasından ışığın sızdığı bir gölgeyle kuş ötüşleri, cıvıldaşmalar, tazelik ve sevinçle örttü mezarımı. Yakında dereotlarından serili yatak içinde bir pınar akıyordu. Genç oğlanlar ve kızlar birlikte yıkanmak üzere gülüşerek oraya gelirlerdi. Bu sevimli çevre kutsal bir yerdi. Genç anneler küçük çocuklarını oraya getirir, güçlü olmadığı için kol ve bacaklarıyla anıtın mermerine dokundururlardı. Mezarıma getirilen yeni doğmuş çocukların günün birinde kuvvet ve cesaret bakımından başkalarına üstünlük sağlayacağı ülkenin ortak inancıydı. Bu nedenledir ki kibar Toskana ırkının çiçeği bana gönderilirdi. Köylüler de doğurgan olmaları umudu içinde dişi eşeklerini bana getirirlerdi. Hatırama büyük saygı gösteriliyordu. Her yıl ilkbahar geldiğinde piskopos kilise heyetiyle birlikte bedenimin üzerinde dua etmeye gelirdi. Uzakta kırların otları arasından haşlarla ve kalın mumlarla tören alayını, lal rengi saybanı ve ilahiler söylendiğini görürdüm. İyi kral Berenger zamanında durum böyleydi oğlum. O sırada satirler ve dişi satirler, kır tanrıları ve periler başıboş ve sefil bir yaşam sürdürüyorlardı. Onlar için artık ne çimenler, ne çiçek kolyeleri, ne de süt, un ve bal sunuları vardı. Birkaç keçi çobanının zaman zaman ağzı böğürtlen çalıları ve dikenler altında gözden silinmiş kutsal mağaranın eşiğine gizlice küçük bir parça peynir bırakırdı. Zaten bu kısıtlı armağanları da tavşanlar ve sincaplar yemeye gelirdi. Ormanlarda ve loş inlerde oturan periler doğudan gelen havariler tarafından evlerinden kovulmuşlardı. Onların geriye dönememeleri için de Galilyan tanrısının rahipleri ağaçların ve taşların üzerine büyülü bir su döküyorlar, sihirli sözleri dile getiriyorlar, ormanların kavşaklarına haçlar dikiyorlardı. Çünkü yavrum, Galilyan okuyup üfleme sanatında bilgindi. O, formüllerin ve işaretlerin erdemini Satürn ve Jüpiter'den daha iyi biliyordu. Böylece kırların yoksul tanrısal varlıkları kutsal ormanlarına bir daha sığınma olanağı bulamadılar. Bir zamanlar ayağını gürültüyle ana vatan toprağına vuran tüylü teki ayaklılar topluluğu artık güneşin dağıttığı sabah pusu gibi yamaçların böğründe sürünen solgun ve sessiz bir gölgeler bulutundan başka bir şey değildi. Tanrısal kin tarafından sanki öfkeli rüzgara yenik düşürülmüş bu hayaletler her gün yolların tozunda burgaçlar oluşturuyorlardı. Gece onlara daha az düşmandı. Karanlık tümüyle Galilyan tanrısına ait değildi. O geceyi cinlerle paylaşmaktaydı. Tepelere gölge çöktüğünde kır tanrıları ve tanrıçaları, periler ve panlar yolun kıyısındaki mezarların kenarına sığınmaya geliyorlardı. Orada mahşeri güçlerin dingin imparatorluğunda biraz da istirahatin tadını çıkarıyorlardı. Kutsal bir ataya ait oluşuyla benim mezarımı diğerlerini tercih ediyorlardı. Çok geçmeden hepsi güneye bakan, hiç yosun tutmayan ve sürekli kuru saçak bölümünün altında toplanırlardı. Çok küçük ve kalburdan dökülen tanelere benzer hale geldiklerinden orada kolayca yer buluyorlardı. Ben de sessiz odamdan çıkarak mermer kiremitlerin korumasında aralarına oturup zayıf bir soluğun sesiyle Satürn ve Jüpiter'in günlerini namelendirirdim. Bu onlara geçmiş büyük mutluluğu anımsatırdı. Diana'nın bakışları altında aralarındaki eskil oyunların hayaline verirlerdi kendilerini. Geç vakte kalmış bir yolcu, ayın altında kırların buğusunun yanılgısıyla aşıkların birbirine karışmış bedenlerini gördüğünü sanırdı. Oysa bu, hafif bir pustan başka bir şey değildi. Soğuk onları çok kötü etkilerdi. Bir gece, kırlar karla kaplı olduğu sırada, peri kızları Egle, Nere, Minais ve Melibe, içinde oturduğum dar ve loş odaya mermerin çatlaklarından süzüldüler. Arkadaşları da toplu halde onları izledi. Kır tanrıları da peşlerine takılıp çok geçmeden onlara katıldı. Evim onların da evi oldu. Güzel gecelerde ormana gitmenin dışında artık dışarıya çıkmıyorduk. Üstelik horozların ilk yötüşünde geri dönmekte acele ederlerdi. Çünkü yavrum, sana bildirmeliyim ki bu dünyada boynuzlu ırktan olanlar içinde sadece benim gün ışığında ortalıkta görünme izni bulunuyor. Bu kutsallık durumuma bağlı bir ayrıcalıktır. Kabrim kırsal kesimde oturanlara görünmemiş saygı esinletiyordu. Genç anneler emzirdikleri bebeklerini getirip kollarının arasında çıplak olarak bana uzatırlardı. Ermiş François'un oğulları bölgeye yerleşmeye geldikleri ve tepenin yamacına bir manastır yaptırdıkları zaman başpiskopostan mezarıma nakledip manastırın kilisesinde korumak için izin istediler. Onlara bu kayra yapıldı. Büyük törenle hala dinlendiğim Saint Michel Kilisesi'ne nakledildim. Bu benim için çok büyük bir onurdu. Ama itiraf edeyim ki şafak vakti başları üzerinde üzüm, incir ve patlıcan sepetiyle köylülerin geçtiğini gördüğüm büyük yolu özledim. Zaman özlemlerimi o günden beri hafifletmedi. Şimdi de kutsal yoldaki çınarın altında olmak isterdim. Yaşamım böyledir, diye ekledi yaşlı teki ayaklı. Yaşamım dünyanın her çağı boyunca gülüp oynayarak gizlice akıp gitti. Eğer buna bazen bir parça hüzün karıştıysa, tanrılar böyle istediği içindir. Ey oğlum, dünyanın sahipleri olan tanrıları kutsayalım. Framino bir süre düşüncelere daldı. Sonra o lanetli gecede Saint Michel Kilisesi'nde gördüklerimin anlamını şimdi kavruyorum dedi. Yine de aklımda bir nokta karanlık kalıyor. Söyle bana ihtiyar, seninle birlikte oturan ve kendilerini kır tanrılarına sunan şu peri kızları bana geldiklerinde neden tiksindirici ihtiyar kadınlara dönüştüler? Yazık oğlum diye yanıtladı kutsal satir. Zaman ne insanları ne de tanrıları bağışlar. Bunlar sadece geçici insanların belleklerinde ölümsüzdür. Gerçekte onlar yaşların ilerlediğini duyumsar ve yüzyıllarla onarılmaz çöküşlerine doğru eğilirler. Periler de kadınlar gibi yaşlanır. Yabani gül kozalağına dönmeyen gül goncası yoktur. Cadıya dönüşmeyen peri kızı da bulunmaz. Küçük ailemin çılgınca oynaşmalarını hayranlıkla seyrettiğine göre, geçmiş gençliklerinin anısının sevişme sırasında peri kızlarını ve kır tanrılarını hala süslediğini ve canlanmış ateşlerinin güzelliklerine hayat verdiğini görebildin. Ama çok geçmeden yüzyılların harabeleri yeniden ortaya çıkıyordu. Yazık, çok yazık. Peri kızlarının ırkı yaşlı ve çökmüştür. Framino yeniden sordu. İhtiyar, gizemli yollardan sonsuz mutluluğa ermiş olduğun doğruysa, anlamsız da olsa, kutsal olduğun gerçekse, mezarında bu tanrıya saygı göstermeyi hiç bilmeyen ve ahlaksızlıklarıyla efendinin evini kirleten bu gölgelerle nasıl oturuyorsun? Yanıt ver, behey ihtiyar. Fakat kutsal teki ayaklı yanıt vermeden yavaşça boşlukta kayboldu. Kaynağın kenarında yosunlu taşın üzerinde oturan Framino az önce dinlediği söylevi derince düşündü ve koyu karanlıkların ortasında hayranlık uyandırıcı aydınlıklar buldu. Bu kutsal satir sahte tanrıların tapınağında milletlere kurtarıcıyı haber veren Sibyl'le kıyaslanabilir diye düşünüyordu. Ayaklarının mahmuzlarına bulaşmış eski yalanların çamuru hala duruyor ama alnı ışıkta yükseliyor, dudakları gerçeği itiraf ediyor. Kayın ağaçlarının gölgesi yamacın otları üzerinde uzanıyordu ki keşiş taşın üzerinden kalkıp ermiş Fransuan'ın oğullarının manastırına ulaşan patikadan aşağıya yürüdü. Ama suların üzerinde uyuyan çiçeklere bakmayı göze alamıyordu. Çünkü onlarda peri kızlarının hayalleri bulunuyordu. Çanların Ave Maria'yı çaldığı saatte hücresine girdi. O da küçük ve beyazdı. Sadece bir yatak, bir tabure ve yazarların kullandığı şu kapaklı yüksek bir yazı masasıyla döşenmişti. Duvara bir zamanlar gezgin bir tarikat kardeşi Giotto'nun tarzında haçın eteğinde Meryemleri resmetmişti. Bu resmin altında mengene lataları gibi koyu renkte ve parlak küçük bir rafta kitaplar bulunuyordu. Kitaplardan bazıları kutsal, bazılarının ise dinle ilgisi yoktu. Çünkü Framino, insanoğlunun tüm yapıtlarında Tanrı'yı kutsayacak şekilde eski ozanları inceliyordu. Framino, Mantuan milletlere Jam Redit et Virgo dediğinde kurtarıcının doğumunu peygamberliğe özgü kılmış olan Virgil'i şükranla anıyordu. Pencerenin kenarındaki kaba çini vazodan tek bir zambak uzanıyordu. Framino, zambakların kupası içinde altın tozundan yazılı kutsal bakirenin adını okumaktan hoşlanırdı. Çok yüksekteki açık pencere geniş değildi. Ama oradan mor dağların üstündeki gökyüzü görünürdü. Mino, yaşamının ve arzularının bu tatlı mezarına kapatılmış olarak çalışmalarına dalmayı adet edindiği tepesinde çifte raf yükselen yazı masasının önüne oturdu. Parşömen kağıtlarını, resim fırçalarını, boya tüplerini ve altın tozunu saklayan küçük dolabın yanına tutturulmuş hokkaya kamış kalemini batırarak efendinin hatırına sineklerin kendisini rahatsız etmemesi için dua etti. Saint Michel Kilisesi'nde kötü geçen gece boyunca tüm görmüş ve duymuş olduğu ilişkiyi ve aynı gün korudaki kaynağın yanında olanları yazmaya başladı. Parşömenin üzerine önce şu satırları karaladı. İşte alt düzeydeki rahipler rütbesinden Framino'nun gördüğü ve duyduğu. O bunları sadık kişilerin eğitimi için anlatıyor. Hazreti İsa'nın takdisine ve İsa'nın mutlu küçük yoksulu ermiş Fransuan'ın şanına. Amin. Sonra hiçbir şeyi atlamaksızın cadı halini alan peri kızlarından ve ormanda eskil bir flütün son bir iniltisi, kutsal bir arpın son nameleri gibi mırıldayan sesiyle boynuzlu ihtiyardan ne gözlemlemişse yazılı olarak sıraladı. Yazdığı sırada kuşlar ötüşüyordu. Gece yavaşça güzel renklerini silerek çöktü. Keşiş lambasını yaktı ve yazmaya devam etti. Bilgi edinmiş olduğu harika olayları naklettikçe bunların edebi ve ruhsal anlamlarını ortaçağ okulu kurallarına göre açıklıyordu. Kent surlarını ve kulelerini güçlü kılmak için takviye ettikleri gibi savlarını kutsal kitaptan derlediği öykülerle destekliyordu. Almış olduğu eşi benzeri olmayan tanrı esiniyle sonuçlar çıkardı. Birincisi, Hazreti İsa tüm yaratıkların efendisidir. İnsanların olduğu kadar satirlerin ve tanrıların da tanrısıdır. Bu nedenledir ki ermiş Jerome çölde at gövdeli santorların Hazreti İsa'ya günah çıkarttıklarını gördü. İkincisi, tanrı kendilerini kurtarabilmeleri için puta taparlara gerçeğin bazı ışıklarını iletti. Aynı zamanda Cumane, Ecipdiyen ve Delfik gibi bilici kadınlar puta tapar topluluğunun karanlıklarında yemlikten beşik, değnekler, kamış, asa, dikenli taç ve haçı ortaya çıkarttılar. Bu nedenledir ki ermiş Augustin, bilici kadın Eritre'ye tanrı katında el verdi. Framino bunları kendisine öğrettiğinden dolayı tanrıya şükranlarını sundu. Virgil'in seçkinler arasında oluşu kalbini büyük bir sevinç doldurdu. Son yaprağın altına coşku içinde şöyle yazdı. İşte Hazreti İsa'nın yoksulu Rahip Mino'nun mahşer günü. Hazreti İsa'nın bilgelere ve eski ozanlara ahireti bağışladığının işareti olarak ermişlerin halesini satirin boynuzlu alnında gördüm. Framino görevini tamamladığında gece epey ilerlemişti. Mino biraz dinlenmek için yatağına uzandı. Uyuklamaya başladığı anda ihtiyar bir kadın ayın parıltısı içinde pencereden girdi. Rahip, Saint Michel Kilisesi'nde görmüş olduğu cadıların en korkuncunu anımsadı. "Miniyim," dedi cadı kadın. "Bugün ne yaptın? Sırlarımızı hiçbir zaman açığa vurmaman konusunda ben ve kız kardeşlerim seni uyarmıştık. Çünkü ihanet edersen seni öldürteceğiz. Buna çok üzülürüm çünkü seni şefkatle seviyorum." Cadı onu kollarının arasına aldı. Göklerin tanrısı Adonis'i ve küçük beyaz eşeğim diyerek ateşli okşamalarda bulundu. Rahip kendisini tiksintiyle itince de çocuk dedi. Gözlerim kırmızı halkalarla çevrili olduğu, burun deliklerim kokladığı kekre ve pis kokulu sıvılar tarafından kemirildiği, çenelerinde bir tek kara biçimsiz dişin bulunduğu için beni hor görüyorsun. Senin Nere'nin bugün böyle olduğu doğrudur. Ama beni seversen senin tarafından ve senin için dünyanın çiçekli gençliği içinde gençliğim çiçeklerle bezendiği zaman Satürn'ün altın yaldızlı günlerindeki halime döneceğim. Ey benim genç tanrım, eşyanın güzelliğini veren aşktır. Beni güzel kılmak için sana biraz cesaret gerekiyor. Haydi Mino, güçlen artık. Hareketlerin eşliğindeki bu sözler üzerine tiksinti ve dehşet içine düşen Framino kendinden geçtiğini hissetti ve yatağından hücresinin döşemesine kaydı. Yere düşerken hala yarı açık göz kapaklarının arasından çıplak bedeninin üzerine süt gibi yayılan kusursuz bir peri kızının hayalini görür gibi oldu. Rahip sabahın geç vaktinde yere düşüşü yüzünden her tarafı ağrıyarak uyandı. Akşam karaladığı parşömen kağıtları yazı masasının üzerine örtüyordu. Onları yeniden okudu, katladı, mühürledi, giysisinin altına yerleştirdi. Cadıların ona iki kez yaptığı tehditleri aldırış etmeksizin, sarayının mazgalları kentin ortasında yükselen Senyor Piskopos'a tanrı esinlerini vermeye gitti. Piskopos'u büyük salonda paralı askerlerin arasında mamuzlarını takarken buldu. Çünkü yüce din adamı Floransa'nın Alman yanlılarıyla savaş halindeydi. Başpiskopos keşişe hangi konunun kendisini oraya getirdiğini sordu. Durumu öğrenince de Framino'dan ilişkisini hemen okumasını istedi. Framino bu isteğe uydu. Senyor Piskopos okumayı sonuna kadar dinledi. Görüntülerde özelliği bulunan açıklıklar yoktu. Ama yüce kişi imanın çıkarları uğruna ateşli bir telaşa kapılmıştı. Bir gün bile yitirmeden, savaşının gereksinimlerine bile aldırış etmeden 12 din bilimleri ve dinsel yasalar hukuku uzmanını bu işle görevlendirip elde edecekleri sonuçları kendisine bildirmeleri için baskı yaptı. Uzmanlar hassas bir inceleme sonunda bu arada Framinio'yu birçok kere sorguya çekmeyi de ihmal etmeden Saint Michael Kilisesi'ndeki Kutsal Sater'in mezarının açılmasını ve orada olağanüstü cin kovma ayinleri yapılmasını uygun gördüler. Bir Fransiskan papazının ciddiyetten uzak ve yeni savları halinde olan ama yine de biraz tehlikeli görülmesi eğilimiyle Framinio'nun ortaya attığı öğretinin görüşleri konusunda ise resmi açıklama yapmadılar. Uzmanların görüşüne ve Senyor Piskopos'un emrine uygun olarak Kutsal Satir'in mezarı açıldı. İçinde biraz külden başka bir şey yoktu. Papazlar bu külün üzerine okunmuş sudan dökünce güçsüz iniltilerin işitildiği beyaz bir buhar yükseldi. Framinio bu dinsel törenin gecesi rüyasında cadıların yatağının üzerine eğilip kalbini söktüklerini gördü. Sabahın erken bir saatinde şiddetli ağrılarla ve kavurucu bir susuzlukla tükenmiş olarak uykudan kalktı. Beyaz güvercinlerin su içtiği manastır kuyusuna kadar ayaklarını sürdü. Ama yalağın çukurunu dolduran sudan henüz birkaç damla içmişti ki kalbinin bir sünger gibi kabardığını hissetti. "Tanrım!" diye mırıldanarak soluksuz öldü. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.